Abi.
Vallahi iyi diyelim iyi olsun. Yani çok iyi değilim. Sürekli bir su kesintisi hikayesi başladı. Daha doğrusu yaklaşık bir aydır, belki bir aydan fazladır. İşte haftada bir gün su kesintisiyle başlayan hikaye 3 günde bire gelmişti. İşte farklı ilçeleri bölüyorlar ve belli günlerde su kesintisi yapıyorlardı. Artık dün itibariyle İç Sudan gelen habere göre gün aşırıya döndü hikaye. Mesela bugün tarihli ilçelerimizden birisi Karşıyaka. İşte merkezi ilçeleri ikiye bölmüşler. Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma diye gidiyor. Diğer grup salı, perşembe, cumartesi diye gidiyor. Saat 23 ile 05 arası sular kesiliyor. Arada başka hikayeler de oldu. Hatta tabii hiçbir şeye güvenmediğim için de su kesintisinin miktarını arttıramadıkları için mi acaba yapıyorlar diye de bir şüpheye düştüm ama bir isale hattında bir problem oldu. 32 saatlik bir kesinti öngördüler. Sonra 24 saatte işte hallettik falan gibi bir mevzu oldu. Bir de hafta sonuna da denk geldi. Yani marketlerde işte 5 litrelik su kalmama hadisesine kadar gitti birden konu. Tüp kuyrukları, gaz kuyrukları, karneler hikayesine nostaljik
abi peki bu bakım çalışması yüzünden miymiş yoksa başka bir
ya
sıkıntı mı?
Ya öyle bir şaiye var da yani daha doğrusu işte Menemen'e giden isale hattında bir sıkıntı oldu diye. Tabii planlı olmadığı noktada da bunun haberi çok geç verildi. Zaten ya öyle de bir şey ki hafta sonu insan da her dakika işte Twitter'a bakayım da İSSU'nun gönderdiği bildirimlere bakayım. Acaba ne zaman kesilecek diye bakmamıştık. Haliyle de birden onda pat diye gitti. Zaten önce hani bugün o gün değil, niye böyle oldu falanla başladı panik durumu. Ondan sonra girip baktık ki işte isale hattında bir problem olmuş. Saat 10'da birden pat diye gitti.
Şimdi her gün kesinti mi var orada?
Yani şu an ya o mevzuyu çözdüler. İşte 32 saat dediler, 24 saatte çözdüler. Şimdi gün aşırıya döndü hadise. Bugün mesela işte kesilecek. Yarın var, bir sonraki gün kesilecek. Ya şimdilik ya insanlar daha doğrusu yavaş yavaş bu mevzuya tabii alışıyorlar. Herkes kendine göre palyatif çözümler bulmaya çalışıyor. 23.05 arası gibi olduğu için de iyi ya ben zaten o saatlerde uyuyorum falan diyen insanlar da çok her zamanki gibi. Ama ben yani bir şekilde böyle devam ederse her güne önce geleceğini, sonra o saat diliminin de daha artacağını düşünüyorum. Ortada böyle kesin bir çözümden çok uzak bazı çabalar var ya da çaba da değil bu yani. Hani şu anda mecburi önlemler şeklinde bir durum var.
Tekirdağ'da da galiba böyle bir şey varmış.
Vallahi
Orada
yani
kesintileri
şimdi
bulunmuş.
Ege bölgesindeki hikaye biraz daha farklı. Uşak'ta zaten şu anda bildiğim kadarıyla böyle çok sınırlı saatlerde geliyor diye duydum. Yani her yeri bilmiyorum. Herkesle de konuşamadım ama burada bir şey Ege bölgesinde ekstra bir sıkıntı var. Ya işte bir ton yine her zamanki gibi insanlar da farklı farklı görüşler söylüyorlar. İSSU'ya, belediyeye sorsan buraya zaten hizmet getirmek istemiyor DSİ der çıkar. Halka sorsan işte iktidara yakın olanlar İzmir'de zaten belediye ne iş yapıyor ki der. Muhalif kesime sorsan olayı işte devlete bağlar ama
herkes birbirine suç atıyor ama kimse çözüm üretmiyor.
Çözüm de üretmiyor. Bu arada sebeplerle ilgili de çok sayıda
ne diyorlar?
Tahmin var. Ya şimdi şöyle bir hikaye var aslında. Ya bir de işin kuraklık boyutu var gerçekten. Yani son döneme göre yani son birkaç yıllık dilimde Ege bölgesindeki yağış miktarı %26'lara kadar gerilemiş. Yani %26 daha az yağmur yağıyor. Geçen seneye göre de ya bunlara da ben de birazcık baktım yani hani bu hadiselerin ana sebebi ne olabilir diye. Geçen seneye göre de %12 düşmüş. Ki daha havalar çok sıcak devam ediyor hala. Yani bu sene herhalde özellikle ya ben işte genelde İstanbul'da olduğu için çevre birazcık böyle İstanbul'la paralel gitme noktasıyla alakalı şeyler vardı. Yani işte İstanbul'a göre burası 3-4 derece daha sıcaktı her zaman. İşte yağış durumu vesaire de buna paralel seyrediyordu. Bu sene gerçekten İzmir ve Ege bölgesi ciddi ciddi yanıyor. Yağışla alakalı da bir durum yok. Hava sıcaklık ortalaması da çok yüksek seyrediyor. Yani hala daha 30'un hiçbir şekilde altına düşmedi gündüz. Ki nemle birlikte hissedilen de daha fazla. Akşam saatlerinde de yani öyle 20'lere falan kesinlikle düşmüyor. Çok uzun zamandır düşmüyor. Yani belki Mayıs'ın başından beri zaten yağmur diye bir şey yok ve sürekli çok sıcaklık yüksek seyrediyor. Tahminimce de yani ara ara bakıyorum işte önümüzdeki günlerle ilgili şeylere, tahminlere. Muhtemelen bir aylık bir periyotta öyle enikonu bir yağış gözükmüyor. O yüzden de yani insanlar da şimdi neticede böyle durumlarda ilk önce haliyle kendilerine gösterilenlere bakıyorlar ama mesela bu yağış mevzusu sanki tek ve en önemli sebepmiş gibi bakıyorlar. Klasik yağmur duaları şeyler, olaylara öyle enteresan çözümler üretiyorlar.
Enteresan bir şey yani, ben haberleri gördüm. Sadece İzmir'de, Ege'de değil, Trakya'da da çok ciddi kesintiler varmış. Konya'da bu sene ya geçen sene, hatırlamıyorum, 1000'in üzerinde obruk oluşmuş ve çökmüş bunlar. İnanılmaz bir su tüketimi var ülkede. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı diyor ki 63 milyar metreküp su çekilmiş. Bu inanılmaz bir rakam abi.
Ya su çekilmiş dediğin tüketim haricinde
Su, su,
insanların
su, suyu
tüketimi.
denizden çekmişler, derelerden çekmişler, göllerden çekmişler, yer altından çekmişler. Bunun ne kadarını belediyeler kullanmış? Yani bizim işte günlük su kullanımımız nedir diye bakınca abi 6,6 milyar. Neredeyse onda bir. Dolayısıyla onda birini biz kullanıyoruz vatandaş olarak. Onda dokuzunu enerji üretmek için kullanıyorlar. Sanayi kullanıyor, tarım kullanıyor. Ama kesintiyi biz yapıyoruz abi. Bu çok acayip bir durum değil mi? Bana çok acayip geliyor. Sonra ben bir merak ettim. Biraz kendi su faturalarıma bakayım dedim. Ne kadar su kullanıyor olabilirim ki ben? Hani kısım, kıçımı yıkamayayım artık yani, ne olacak? Kuru bezle sileyim. Avrupa böyle yapıyor yıllardır. Biraz daha su tasarrufu yapmış olurum diyor. Bir hesap yaptım. Bana çok düşük geldi. Bu rakamlara göre çok düşük geldi. Sonra bir internetten bir bakayım dedim. Haber siteleri, gazeteler, mazeteler hep yazmışlar. Kişi başı kullanım şudur budur diye. En son TÜİK'in verisini buldum. Yaklaşık ortalama kişi başı günlük 200 litre su kullanıyormuş. Bu DSİ'ye göre, DSİ diyor ki kişi başına yıllık 1322 metreküp kullanılabilir su rezervimiz var bizim diyor. Bu hesaba göre günde 200 litreden 30 gün kullandın 6000 litre, 6000 litreyi 12 ay kullandın 72.000 litre. Bu da 72 metreküp yapıyor. Abi bizim kullanılabilir su kaynağımız kişi başına 1322 metreküp. Biz 72 metre kullanıyoruz ortalamada. Yine de bizim suyumuz kesiliyor. Yetmiyor bu su bize. Çok acayip rakamlar değil mi bunlar?
Kesinlikle.
Benim aklım almıyor bunu.
Yani bu arada ya olayın saçmalığının yanında
Bir şey daha
çözüm
söyleyeceğim.
önerisi.
Bir rakam
Ha,
daha
söyle.
vereceğim sana.
Söyle.
Yıllık yağış miktarı ortalama 450 milyar metreküpmüş Türkiye'ye. Bu da Çevre Bakanlığı'nın verisi. Bunun bir kısmı tabii yağmurla geldiği için akıyor gidiyor. 112 milyar metreküp su kullanılabilir suymuş. Dolayısıyla
Depolanıyor yani.
evet, bu bizim su rezervimiz. Bu yıla ait 112 milyar metreküp. Biz 63 milyarını kullanmışız bunu. Çekmiş belediye, çekmiş sanayi, çekmiş enerji tesisleri, çekmişler tarım için çekmişler. Dolayısıyla yarısını çekmiş. Abi peki biz niye hala daha su kesintisi yaşıyoruz? Ne kadar iklim değişikliğiyle, ne kadar yağışla açıklanabilir bu durum? Benim aklım bunu almıyor.
Ve şey de saçma. Yani burada bu daha doğrusu verdiğim verilerdeki saçmalık zaten çok gözle görülür biçimde ve buna çözüm önerisi olarak da aslında tüketimi en az olan, hatta yani devede kulak derler ya, o seviyede az olan dilimdeki
Geçen
insanları
sene Diyanet bir şey yapmış çözüm önerisi için. Camilerden yağmur duası yayınlamışlar.
evet. Yani şöyle söyleyeyim sana, yağmur duasıyla aynı mantıksızlık da olabilir yani. Evlerdeki suyu keserek bu hadiseyi çözmeyi ummak yağmur duasıyla aynı mantıksızlık da bence. Çünkü gerçekten toplam büyüklük içerisinde hiçbir şey ifade etmeyen, yani %10'un bile altında olan bir dilimin su tasarrufu yapması hiçbir şey ifade etmiyor. Şeye benziyor bu hikaye. İşte sanayi tonlarca atık çıkartırken bizim evdeki çöp miktarını azaltmaya çalışmak benziyor. Yani bir şekilde mevzu yine dönüyor dolanıyor. Halkın üstüne geliyor. Yani sanki kabahatli de halk gibi gösteriliyor. İşte sosyal medyada falan da işte birisi araba yıkıyor, öbürü bahçe suluyor ve o insanın atıyorum bilinçsizliğiyle alakalı bir hikaye konuşuluyor. Yani insanlarda şey gibi bir algı yaratılıyor. Aslında dikkat etsek bu işler çözülür. Ya da yağmur yağsa bu işler çözülür. Biraz mukadderat, biraz işte insanların bilinçsizliği falan gibi bir hikaye var. Oysa veriler bunun tam tersini söylüyor.
Çok fark var. Yani belediye başkanı çıkıyor diyor ki vatandaşlarımızdan rica ediyoruz suyu daha dikkatli kullansınlar. Abi 63 milyon tonun şey milyar tonun metreküp suyun 44 milyar metreküpünü tarım kullanmış. Tarımda sulama için kullanmışlar. Ve raporlara göre bu yine Çevre Bakanlığı raporlarında var bu. Bu suyun en az %30'u belki %50'si boşa akan su. Bilinçli bir sulama yapılmadığı için, kontrollü bir sulama yapılmadığı için bu su yani sen 20-25 milyar metreküple sulamayı çözebilecekken yaparken 44 milyar metreküp su harcıyorsun. Yani %70'ine 75'ine yakını suyun tarıma gidiyor. Onun da yarısı boşa gidiyor.
Boşa gidiyor.
Sonra biz diyoruz ki domatesi biz niye pahalıya alıyoruz? Su bol ya.
Şimdi şeyle alakalı da bu şehir şebekelerinde de su kaçaklarıyla alakalı mesela bir hadise var. Yani
orada da çok ciddi problem varmış, evet.
Bunlar ya tabii şöyle bir durum da var. Sanki şu anda böyle TÜİK verileri üzerinden konuşup da enflasyon konuşuyormuşuz gibi bir durum da var maalesef. Yani verilerin doğruluğuna çok fazla güvenmek ne kadar mümkün bilmiyorum. Ama netice itibariyle oransal olarak ya da daha doğrusu şöyle düşünelim. Bunlar kuvvetle muhtemel zaten
Daha
yani
iyimser gösterilen veriler.
daha iyimser hali yani daha da kötü bir durum var kuvvetle muhtemel. Hani bu iyimser olan durum bile ne kadar facia zaten bunun üzerinden aslında konuşmak lazım. Ve şimdi bu iklim krizi, iklim değişikliği, kuraklık hikayeleriyle alakalı işte dünya genelinde malum bir durum var. Türkiye'nin bu durumun neresinde olduğuyla alakalı orada da çok fazla görüş var. Ve aslında bu yağış hikayesiyle alakalı olan kısmın kuraklık tarafı bence tamamen başka. Yani bu az önce senin söylediğin o boşa giden ya da depolanamama hikayesi. Yani zaten yağış az değil aslında. Tabii ki dönemsel olarak belli şeyler, farklılıklar olabiliyor ve küresel ısınmadan kaynaklı olarak yazlar, kışlar artık hani dengeler birazcık bozuldu. Gerçi bu sene
Şöyle
bence bahar
diyebiliriz yani
oldu ama
daha az ama yetersiz değil.
Evet, verimsiz.
Daha az yağış oluyor, evet, önceki yıllara göre. Bir iklim değişikliği krizi var mı? Dünyada da var, bizde de var. Var. Ama biz GAP İdaresi'ne 10 yıl önce, 15 yıl önce bir afet projesi yapıyorduk, sel projesi yapıyorduk. Orada hep söylediğimiz bir şey var. Afet önlenemez bir şeydir. Yani sen bu iklim değişikliğini önleyemezsin. Ama felaket önlenebilir bir şeydir. O afet felakete dönmek zorunda değil. Dolayısıyla sen bunun geldiğini, geleceğini biliyorsan, farkındaysan bunun için önlem alabilirsin. Türkiye'de kaç yıldır biz iklim değişikliği konuşuyoruz? Bu projeyi yaptığımızda 2009'du. Demek ki en az 15 yıldır bu konu bizim gündemimizde. Dünya bunu 20 yıldır belki 25 yıldır konuşuyor. Türkiye'nin 1990'dan beri yağış miktarları düşüyor. Bir uluslararası değer var. Kişi başı kullanılabilir su 1700 metreküpün altına düşerse yıllık sen kuraklık riski yaşayan bir bölge haline geliyorsun. Türkiye'de bu 1346'ya düşmüş. Dolayısıyla devlet dediğimiz mekanizmanın hızla buna önlem alması gerekmez mi abi?
Şimdi başka bir sıkıntı daha var. Yani bu işte mesela yağmur yağmıyor. Yağdığı zamanla alakalı işte birazcık yağmur yağarsa rahatlayacak durum falan diye düşünen de çok sayıda insan var. Ve önümüzdeki süreçte biz bence şunu da göreceğiz. Sel baskını ve heyelan mevzusu.
Tabii.
Şimdi yağmurlar yağmaya başladığı noktada da şimdi o hadise başlayacak. Yani şöyle söyleyeyim sana. AFAD'ın ortalama yıllık verisine baktığımda ülke çapında bir senede 177 tane sel, 107 tane heyelan vakası kaydedilmiş. Yani nereden tutsan konu elinde kalıyor. Dolayısıyla da yani yağış aslında olmadığı zaman ya yani bizimki gibi bir ülkede olmadığı zaman da bir felakete senin söylediğin konu gibi demin söylediğin gibi
kuraklık o zaman
olmadığı
işte
zaman da bir
yaşıyorsun.
felakete olduğu zaman da başka bir felakete sebep oluyor.
Bu da önlenebilir şeyler. Bunlar da önlenebilir.
Aynen öyle.
Afetler. Afet dediğim şey doğa olayı. Felakete dönüşmesi bu afetin senin idari olarak önlem almamış olman anlamına geliyor. Beklenmedik bir afet durumunda kimseyi önlem almamakla eleştiremeyiz. Ama sen çocukluğunda yaşamışsındır belki İstanbul'da. Çok ciddi su kesintileri oluyordu İstanbul'da.
Tabii.
Şimdi o zamandan başlayan bir demek ki bir problem var. 90'lı yıllardan başlayan bir problem var. 90, 2000, 2010, 2020, 2025. 35 yıl geçmiş abi. Ne önlem aldın diye baktığın zaman baraj yapmak dışında bir önlem almamışsın. O barajları da niye yapmışsın? Enerji üretmek için yapmışsın. Tarımdaki sulama için yapmışsın. Tamam, enerji üretmeyelim yani. Üretelim tabii ki. Ama termik santraller 2022'de 8 milyar metreküp su çekmişler. Bu evlerde bizim kullandığımızdan %30 daha fazla su demek. Oysa susuz soğutma yapabilen santraller var abi. Bu teknoloji var. Bunu sen devlet olarak yasana koymuyorsun. Bunu yapacaksın. Koymazsan da her sene bu kadar su gidiyor. Halbuki bunu bir kanun haline getirsen desen ki 5 yılda hepsi değişecek. Bütün soğutma sistemlerini değiştireceksin. Bundan sonra da sulu soğutmaya izin vermiyorum ben diyeceksin. Ya hibrit sistem kullanacaksın ya kuru soğutma soğutma sistemi kullanacaksın. Çözülebilir. Bunların hepsi çözülebilir problemler.
Çözülebilmesi için de tabii ki plan ve proje gerekiyor abi. Yani şimdi bir projeksiyon şeyi var mı? Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mesela iklim değişikliğiyle alakalı elinde bir yol haritası var mı? Ya da her yıl işte yazında, kışında, bahar aylarında da her bölgede elimizde veri var. Hangi ayda ne kadar yağış var? Hangi ayda hangi tarım ürünlerinin tarımı yapılıyor? Hangi sistemler kullanılıyor? Ama bununla alakalı mesela bir projeksiyon projesi var mı? Yani gelecek dönemlerle alakalı ne olabilirle ilgili işte bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık master planlar var mı?
Hem var hem yok. Şöyle, kabaca bu çalışmalar var. Ama bu çalışmalar öyle çalışmalar ki nereye çekersen oraya gidebilecek çalışmalar. Dolayısıyla doğru yöne bizi götürecek, yani bizim su problemimizi çözecek çalışmalar mı diye sorarsan değil. Ama bu veriler elimizde var. Bunları bakanlıklar topluyorlar. Belediyeler de topluyorlar bu verileri. Ama çözüm üretme konusunda ne yapıyoruz abi? 1990'daki çözümü yine uyguluyoruz ki onun bizi getirdiği yer burası. Baraj yapıyoruz abi. Tekrar. Baraj belli problemleri çözebilir ama bu problemin çözümü baraj değil. Yani biz var olan suyumuzu verimsiz kullanıyoruz. Tarımda %30 ile %50 arası su kaybımız var. Enerji tesislerinde %50'nin üzerinde %100'e varabilecek bir su kaybımız var. Belediye altyapılarında %25 ile 50 arasında değişen kayıp kaçak oranları var. Abi sadece bu üçünü topladığın zaman zaten Türkiye'de toplamda çekilen suyun, kaynaklardan kullanılan suyun %50'sinden fazlasını kurtarmış oluruz. Ama buna yönelik hiçbir çalışma yok. Mesela Avrupa Birliği Su Direktifi var. Avrupa Birliği'nin su kaynaklarının kontrolü ve yönetimi için çıkarttığı bir direktif bu. Biz buna uyum sağlamaya çalışıyoruz. Ama hala daha havza planlarımızı yapamıyoruz. Tamamlayamadık. Havza planımız yok. Bunların olmadığı gibi mesela İstanbul'un en büyük havzalarından bir tanesine de Kanal İstanbul gibi bir facia yapıyor. Üçüncü köprüyü geçiriyor su havzalarından. Üçüncü köprünün yolları geçiyor. Ne su havzası kalır ne bir şey kalır orada. Sonra ne yapıyorsun? Çevre illerden İstanbul'a su taşımaya kalkıyorsun.
Şimdi DSİ'nin bir tane anlamlı bir verisi var. Sulamaya yani Ege bölgesinde, yani ben Ege'ye biraz daha bu tarafta ağırlık vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Hem çok fazla tarım arazisi olduğu için hem kuraklık mevzusundan en çok etkilenen bölgelerden birisi. Hem de sürekli bir nüfus artışı da var, yani başta İzmir olmak üzere. Zaten şu anda da kesinti ile alakalı da benim bildiğim en uzun süredir ve aralıksız bir şekilde artık planlı kesinti uygulaması yapılmaya başlanan ve yapılmaya da devam edilecek olan bölge olduğu için söylüyorum. DSİ tarafında etüt edilen sulamaya elverişli arazi miktarı 8000 hektar. Bunun %42'si sulanıyor. Yani projelendirilmiş bir şekilde sulanıyor. Yani
yaklaşık 4000 hektar. %yarısı desek 4000 hektar.
Yok, 448.000'in 208.000 hektarlık bölüm. Yani %42'si. Şimdi bir yandan da bu aslında yani sulamaya elverişli olan toplam tarım arazisinin aynı zamanda da %50'sini bile sen sulayamıyorsun zaten. Yani burada da inanılmaz bir verimsizlik var ve 44 bin hektarlık bir kısım yatırım programına dahil edilmiş. 37 bin hektarlık kısım da proje aşamasında görünüyor. Yani %17'lik bir kısma tekabül ediyor bu da.
Evet.
Yani bu projeleri daha gerçekleştirsen bile %60'ını bulamıyorsun. Toplam tarım arazisinin verimli bir şekilde sulanabilir kısmından bahsediyorum.
Üstelik de bu verimli olup olmayacağını bilmiyoruz. Su kanalı falan yapıyor DSİ çünkü. Yani vahşi sulamayı engelleyecek ufak tefek çalışmaları var ama senin yasal mevzuatın bunu zorunlu kılmıyor.
Bir veri daha söyleyeyim. Yani az önce söylediğim sulanabilir arazi ve sulanmış arazi olarak düşün.
Hı hı.
Ama tarıma elverişli araziye baktığında oradaki rakam çok daha acayip. 1 milyon 58 bin hektar. Yani bunun sen yarısından azını zaten sulanabilir arazi olarak belirleyebiliyorsun. Yani tarıma elverişli arazinin %40'ı sulanabilir. Sen bu %40'ın da %40'ını sulayabiliyorsun. Burada da şey hikayesine gidiyoruz. İşte tarımsal verimlilik hikayesine gidiyoruz. Ya da biz meyve sebzeyi neden bu fiyatları yiyoruz? İşin şey kısmını konuşmuyorum bile. Tarladan çıkan bir ürünün hangi araçlardan sonra son tüketiciye gelme kısmındaki o yüzdelik dilimler, o arada alınan komisyonlar ve nihai tüketiciye ulaşana kadar ki şiştiği fiyatı falan konuşmuyorum bu arada. Bu da başlangıç kısmı yani.
Yani tarım politikası apayrı bir konu başlığı bence. Yani onu ayrıca konuşsak yeridir. Onu bitmez çünkü o. Ve o tarımı zaten o da ilginç. ilginç abi. Sen tarımı öldürüyorsun. Bizim çocukluğumuzda bize ilkokulda, ortaokulda ne öğretirlerdi? Türkiye bir kendi kendine yetebilen bir tarım ülkesidir. Şimdi artık bunu öğretmiyorlardır diye tahmin ediyorum. Konya Türkiye'nin tahıl ambarıydı. Benim üzerinde obruyla artık herhalde tahıl mahıl da doğru düzgün yetişmiyordur orada. Sen politikalarınla ben artık bir tarım ülkesi olmayacağım, ben bir sanayi ülkesi olacağım diye başlayıp sonra da ben bir hizmet ağırlıklı bir ülke olacağım diye ilerlediğin anda tarımı baltaladık. Biz bu tarımı 1950'den beri Türkiye'de baltalıyoruz. Dolayısıyla baltaladığımız bir tarımın su kaynaklarımızın %70'ini, %75'ini kullanmasına neden izin veriyoruz? Bu da başka bir soru.
Evet.
Bence çözümü var bu işin. Dünyada da pek çok iyi örneği var. Bunun bir iklim krizinden çok yönetim krizi olduğunu düşünüyorum ben. Bir politika krizi ve uygulama krizi olduğunu düşünüyorum. Çok fazla farkındalık yaratma çalışması yapıyoruz biz Türkiye'de bu konuyla ilgili. Herkes bir suyla ilgili bir problem olduğunun farkında. Genel geçer konuşuyoruz. Tarımda çok vahşi sulama yapıyorlar, geleneksel sistemlerle suluyorlar bilmem ne. Ama peki nasıl çözeceğimiz konusuna geldiğimiz zaman kimsenin gıkı çıkmıyor. Herkesin dilinde bir damla sulama var. Peki sadece tarım mıdır buradaki problem? Yoksa başka çözümleri de var mı? Bunları hiç konuşmuyoruz.
Şimdi aslında geçen programda bahsettiğim sorun olarak gördüğümüz şeyler de tabii ki doğal olarak bir yandan da çözümün de başlangıcı. Yani sorunları tanımladıktan sonra o sorunları nasıl çözeriz maddeleri bir yandan da belli olmuş oluyor. Şimdi aslında kısa, orta, uzun vade olarak hatırlıyorsan konuşmuştuk geçen hafta. Burada alınacak önlemler, tedbirler ve iyileştirilebilecek şeyler, yani verimin arttırılması konusu. Bir de hiç yapılmayan şeyler, yapılabilecek şeyler, potansiyel olarak bulunan başka yerlerde yapılan şeyler olarak da ayırabiliriz.
Yani şöyle mi diyorsun? Bir, su kaynağımız az, su kaynağımızı arttırmak bir çözüm olabilir. İkincisi de var olan kaynağımızı daha verimli kullanmak bir çözüm olabilir. Doğru mu anlıyorum?
Doğru. Bir yandan da bunu kısa, orta, uzun vadede yapılabilecekler olarak da, yani ilk önce ikiye bölüp bir tanesi mevcut durumun iyileştirilmesi, yani verimin arttırılması. Diğeri de aslında alternatif çözüm önerileri üretilmesi gibi düşünebiliriz. Bunları da kendi içinde kısa, orta, uzun vade diye de bölebiliriz. Yani şimdi bir yandan şöyle bir durum da var tabii ki. Aslında burada bakış açısını bence önemli. Yani ben insanları da çok fazla veriye boğmak ya da çok teknik olarak ele almak gerektiğini de düşünmüyorum. Yani bunun bence yeri burası da değil. Ya da insanlar bu programı dinlerken de aslında bunların tek tek çok detaylı olarak konuşulmasını ne kadar bekliyor çok emin değilim. Ama öncelikle yani sorumlu ne, sorumlu kim, bu durum neden bu hale geldi kısmıyla alakalı bir kere bakış açısı olarak zannedilenin ötesinde bir şey olduğunu biz bence bu bakış açısını şu anda oluşturmaya çalışıyoruz. Yani insanların ya bu durum yaşanıyor, bu durumun 5 tane sebebi var dedikleri noktada saydıkları ilk 5 madde aslında mevzunun olma nedeninin sondaki 5 maddesi gibi.
Bir de bence buraya şeyi de eklesek iyi olur. Bunun maliyetini kim yüklenecek abi?
Yani sorumluluğunu kim alacak ve bedelini kim ödeyecek?
Bedelini kim ödeyecek, evet.
Evet, kesinlikle. Şimdi o noktada da bu alternatif çözüm önerileri, yani daha doğrusu birinci bölümde zaten sorun olarak belirlediğimiz şeylerdeki iyileştirme hikayesi. Yani kayıp kaçakların engellenmesi, verimle alakalı olan durumun arttırılması, modern tarım yöntemleriyle, uygulamalarıyla daha verimli hale getirilmesi ve daha az suya ihtiyaç duyarak daha fazla üretim yapılabilmesi gibi durumlarla alakalı zaten görüşümüz belli. Ben burada alternatif bazı şeyler olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi de deniz suyu arıtma hikayesi. Şimdi bu dünyada pek çok yerde yapılıyor ve aslında bizden çok daha büyük kuraklık yaşayan, yani birim metrekareye düşen yağış miktarı bizden çok daha gerilerde olan çok fazla ülke var bakıldığında. Ve bu ülkelerde de ciddi bir nüfus da var ve belli çözüm önerileri üretilmiş durumda. Hep böyle halk arasında söylenen Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok lafı vardır ya. Bununla ilgili örnekler var yani. Tabii sadece sıkıntı şu, bu konular pek konuşulmuyor. Yani tutturuldu bir yağmur, az yağıyor, işte küresel ısınma, Yani elden gelen bir şey yok mevzusu her zamanki gibi. Yani işte mukadderat, işte yapacak bir şey yok tarzındaki konuşmalardan öte başka bir gerçeklik var. Ve bununla alakalı da ben birazcık araştırma yaptığımda bir kere şunu gördüm. Normalde dünyadaki gelişmiş ülkeler, belli seviyede ekonomisi iyi ülkeler, işte G20 diyelim, işte OECD diyelim. Hepimizin kafasında belli imajlar var ülkelerle alakalı ve diyebiliyoruz ki işte Almanlar yapar, işte Japonlar tamam, Amerika zaten yapar. Oysa su sorunuyla alakalı olan durum genelde Orta Doğu, Arabistan Yarımadası ve Afrika'nın sorunu olduğu için buradaki çözüm önerileri bence bizim için bu ülkeler bile yaparken biz nasıl yapamıyoruz'u bize gösteriyor. Şimdi bu noktada da mesela tahminin var mı bilmiyorum ama bu sene yani 2025'te dünyada en fazla deniz suyu arıtımı yapan ülke Suudi Arabistan ve 14 milyar litrelik yani günlük 14 milyar litrelik bir kapasiteleri var. Bunu metreküp cinsine çevirdiğimizde 14 milyon metreküpe tekabül ediyor. Ve bu bizim günde arıtabildiğimiz deniz suyu miktarının tam 100 katı. Bizde çünkü 130 bin civarında. Ve Suudi Arabistan'ın nüfusu 35 milyon. Yani
Yarısından az
iki
Türkiye.
yarısından bile az. Yani aslında toplam kapasite artı nüfus katsayısında göz önünde bulundurduğunda 250 katlık bir şey çıkıyor ortaya. Bir diferans çıkıyor yani. O
Çok
yüzden
çok
de
ciddi bir fark.
çok ciddi bir fark ve ikinci sırada mesela Birleşik Arap Emirlikleri var. Sonrasında işte Çin gibi, İspanya gibi bu meşhur yani nüfusuna göre en çok arıtım yapan, deniz suyu arıtımı yapan İsrail var. Ya yani bu konu zaten genelde şeyde de çok konuşuldu sosyal medyada falan. Ama mesela sonrasında Kuveyt, Katar, Cezayir, Mısır hatta 10. ülkede Umman. Yani onlar bile günlük 2 milyar litre civarında deniz suyunu arıtıyorlar. Yani
2
yine
milyon
bizden
metreküp. Bizim yılda
evet.
kullandığımızın üçte birini, yani bireysel olarak evlerde kullandığımızın üçte birini bir günde
Evet, deniz suyundan
deniz
arıtıyorlar.
suyundan artarak atıyor.
Şimdi burada tabii ki şeyi yaparken yani çözüm önerilerini oluştururken ve potansiyelleri değerlendirirken hani her zaman hep konuştuğumuz Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili ülke niteliği olduğu için zaten biz bunu tabii ki doğal olarak konuşuyoruz. Yani böyle bir kapasitemiz var bizim. Yani deniz miktarımız yeteri kadar var. Aslında yerüstü suyu olarak düşündüğünde bu var yani. Hani bizim illa yağış bekliyor olmamıza gerek yok. Şimdi başka bir çalışma, o da 2010 ile 2025 arasında arıtma kapasitesi en çok artan 10 ülke. Yani toplam veri anlamında o az önce saydığım 10 ülkenin içinde olanlar da var aralarında. Mesela işte Tunus bunlardan bir tanesi, Fas bunlardan bir tanesi. Ama bu tesisliği kurmuş, bunu başlatmışlar ve sürekli de geliştirerek, sayısını arttırarak devam eden ülkeler. Mesela bu liste daha da enteresan bir liste. Ki şeyi gösteriyor bana sorarsan, mevcutta çok ağır su sıkıntısı yaşamayan, iklimsel olarak ama ileride yaşayabileceğini düşünen ülkeler. Mesela Hong Kong'la Vietnam. Bunlar muson iklimindeler biliyorsun. Ama ona rağmen deniz suyu arıtmakla alakalı bu şeye başlamışlar. Belki de şimdi bu tabii ki bambaşka bir konu ama belki de diğer araçlara göre yani yağmur suyunu bir şekilde depolama, bunu dağıtma hadisesine göre deniz suyunu arıtmayı belli bir noktadan sonra daha verimli buluyorlar maddi olarak da yani.
Tabii.
Şimdi burada Hong Kong ve Vietnam'dan sonra hep işte ekonomisi çok kötü, bizden daha kötü ülkeler var dediğimiz Arjantin 3. sırada mesela. Onun bir tık altında 4. sırada Cibuti var. Abi Cibuti. Bildiğimiz Cibuti. Ya şimdi bu adamlar ya işte Güney Afrika, Tunus, Fas, Peru, Nijerya, Kazakistan diye gidiyor. Bu adamlar bununla alakalı yani günde en az 10 bin metreküp üreten zaten ülkeler listesi bu. Tabii ki yani bir alt sınırı var haliyle. Bu ülkeler bununla alakalı bir master plan yaparken ve biz bu deniz suyu arıtma hadisesini planımıza, projemize sokalım. İleride bununla alakalı sorun yaşamayalım derken bizim bununla alakalı bu kadar deniz suyu kaynağımız varken günde
Konuşulmuyor bile bu.
130 bin metreküpte kalmamız aynen konuşulmuyor. Ve Marmaris örneğini belki duymuşsundur. Marmaris bunu yıllardır yapıyor baktığında. Ve yani yaz nüfusu da 1 milyonun üstünde olan bir ilçeden bahsediyoruz aslında. Ve deniz suyunu arıtarak bayağı şebeke suyuna dahil edip yani insanların kullanımına hatta işte belli verilere göre işlenebilir olduğuna dair de bir şey var. Ona tabii ki ben çok güvenmiyorum ama şunu söylemeye çalışıyorum. Neticede bu yapılabilir bir şey, imkanlı bir şey. devlet politikası olarak benimsendiğinde aslında bambaşka bir çözüm önerisi olarak da duruyor.
Tabii deniz suyunu çekmenin bir maliyeti de var. Yani yatırım maliyeti çok yüksek bir şey o. O maliyete...
Abi hemen parantez, hemen
Evet.
parantez. Bunu söylediğin için
Hı
söylüyorum.
hı.
Tuzlu su arıtma maliyeti 1970'ten bu yana %90 oranında azalmış.
Evet.
Yani eskisi kadar maliyetli bir şey de değil. Biliyorsun ters ozmoz tekniğiyle yapılıyor bu arada. Ve eski yani 1970 öncesine göre bayağı %90'lık bir azalma var.
Şöyle söyleyeyim. Problem bizim kullandığımız su değil. Yani bizim bireysel olarak vatandaşların, insanların kullandığı su, problem olan su bu değil. Burada çok ciddi, acayip kullanımlar da yok. Zaten de toplam kullanımımızın
Bir şey
bizim
daha söyleyeceğim abi. Kusura bakma sürekli kestim ama. Bir maliyet şeyi söyleyebilir miyim sana?
söyle tabii.
Bir maliyet verisi
Hı
söyleyeyim.
hı.
Hani kafamızda
Hı
otursun diye
hı.
söylüyorum. Günde 500 milyon litre su üreten bir arıtma tesisine 500 milyon dolar civarında bir yatırım yapılması gerekiyormuş. Yani günde 1 litre su üretebilmek için yani arıtabilmek için diyelim biz ona. 1 dolarlık bir maliyeti var bunun tesisleşme anlamında. 500 milyon litre eşittir 500 milyon dolar
Evet,
şimdi.
buradaki mesele bizim kullandığımız su değil. Şehir şebekelerinde kullandığımız su değil. Bunu geçen programda konuşmuştuk. Onda birini biz kullanıyoruz zaten. Biraz daha sanayimiz gelişkin olsa, biraz daha tarımımız gelişkin olsa bu belki onda birinde altına düşecek. Bireysel olarak insanın kullandığı su belli. Abi ne yapıyorsun? Elini yüzünü yıkıyorsun, bulaşık yıkıyorsun, meyve sebze yıkıyorsun, yemek yapıyorsun, duş alıyorsun, temizlik için kullanıyorsun, çamaşır, bulaşık bunlar için kullanıyorsun. Senin bireysel olarak kullanacağın su limitli zaten. Yani bunun ötesine biraz daha fazla işte dişini fırçalarken musluğu kapatmamış olman bunu çok ciddi anlamda arttırmaz. Aynı şekilde kentte bize hizmet sunan işletmeleri de düşündüğümüzde hizmet sektörü için söylüyorum bunu. Çok ciddi oranda yüksek su kullanımlarından bahsetmemiz söz konusu değil. Dolayısıyla suyu çok fazlaca kullanan ve suyu ziyan eden diyelim 3 ana sektör var. Biri imalat sanayi, biri enerji üretimi, biri de tarım. Bunların hiçbirinden de vazgeçemeyiz. Burada senin söylediğin maliyetler suyun sadece arıtımı için gerekli maliyetler. Oysa bunların üçü içinde o suyun tarımı ayrı tutalım bundan ama sanayi ve enerji için o suyunun belirli bir debiye ulaşması lazım. Ve bunun için de senin çok ciddi pompa sistemleri kurman lazım. Maliyeti arttıran şeyler bu pompa sistemleri zaten. Suyun arıtılması değil tek başına. Yoksa o arıtma sistemi bu evlere kurduğumuz içme suyu için şebeke suyundan içme suyuna çevirdiğimiz sistemden farklı bir sistem kurmuyorlar onlar. Onlar çok maliyetli sistemler değil ama bu pompalama sistemi mesela termik santrallerle ilgili termik santralin kurulum maliyetinin eğer bir dere yatağı üzerine kurulmazsa termik santral bu yüzden de hep dere yatağı üzerine kuruyorlar onları. Dolayısıyla suyun canını okuyor. O derenin debisi ile suyu alıyor içeriye ve onu kullanıyor. Dolayısıyla pompa sistemi kurmuyor. Eğer pompa sistemi kurması gereken bir mesela denizden su çekip soğutma yapan termik santraller var. Maliyetler %50 artıyor. İlk başlangıç maliyeti, kurulum maliyetleri. Dolayısıyla çok ciddi maliyetleri var bunların. Biri bu. Aynı şey sanayi, imalat sanayi için geçerli. Tekstil, otomotiv. Bunlar inanılmaz su kullanan sektörler. Otomotiv soğutma için kullanıyor. Tekstil yıkama ve boyama için kullanıyor. Ve bunların da debiye ihtiyacı. Dolayısıyla bu pompa sistemlerini kurmaları gerekiyor. Peki bunun maliyetini niye karşılamıyorlar abi? Niye biz susuz kalıyoruz? Benim şikayetim bu. Sen
Ben bu
oraya...
arada az önce yani şeyle ilgili deniz
Hı
suyu
hı.
arıtmayla alakalı olan kısmı özellikle normal halkın kullanımı ev tipi tüketim için zaten ben gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani gerekli derken daha doğrusu diğer
Çözüm
konularla
olabileceğini
alakalı
düşünüyorsun.
başka evet yani başka şeyler tabii ki zaten başka çözüm önerileri de var konuştuğumuz
Hı
gibi.
hı.
Orada senin söylediğin debi hikayesinden bir şekilde yani debi hikayesi daha doğrusu bunun maliyet analizi gayet rahat bir şekilde yapılır bu arada. Eğer zaten o tesisleşme hikayesi çok ciddi bir maliyet getiriyorsa o zaman zaten tarımda sanayide kullanılan suyu deniz suyundan arıtılandan değil de başka çözüm önerileri. Yani burada önemli olan mevzu aynı anda bütün tuşlara basmak gerekiyor artık.
Yani geldiğim nokta şu. Şimdi bunlar bu derelerin, akarsuların suyunu bitirdikleri noktada başlıyorlar kuyu kazmaya. 10 metreden su çıkartıyor, çekiyor. Yeraltı suyunu bitirdi. İniyor 30 metreye. 30 metreden bir daha çıkartıyor, çekiyor, pompalamaya başlıyor. Bir noktada artık onlar verimsiz hale geliyorlar. Bir yerde 200 metreden çekmeye başlamışlar suyu yerin altında. Zaten obruklar da böyle oluşuyor.
Doğru.
Suyun yerin altındaki suyu çekiyorsun, orası boş kalıyor. Çöküyor onlar bir süre sonra. Benzer bir durum tarımda da var. Dolayısıyla bence bireysel kullanımdan çok bu denizden çekilen su bu anlamda çok daha verimli olur. Yeraltı suyunu kullanmak yerine sen deniz suyunu kullanırsan eğer o zaman yaşadığın Yağın yerin suyunda. Çünkü şimdi derelerin debisi azaldı. Daha az su akıyor. Yağmur geliyor. Su birikmiyor. O boşlukları oluşturmasak biz baştan böyle bir denetim mekanizması kursak sen bireysel kullanım için 10 metreye, 20 metre, 30 metreye kadar gidebilirsin ama daha ötesine gidemezsin arkadaş. Bunu da çok ciddi denetleyeceğim ben desen devlet olarak. Artık bundan sonrasında ihtiyacın varsa denizden su çekeceksin, arıtacaksın. Oradan pompayla getireceksin kendine dese. En azından kıyı bölgelerinde dese bunu. İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da yapması çok zor bunu tabii ama en azından Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyılarında bunu zorunlu tutsa kullandığımız suyun yani bunu imalat içinde, tarım içinde, enerji içinde kullandığımız suyun çok büyük bir kısmını biz rezerv su haline getirebiliriz. O yüzden ben bunu örneği verdim. Şebeke sularımızda bizim çok ciddi bir açığımız yok aslında. Esas sıkıntı tarım, imalat sanayi ve enerjide. Enerji tesislerinin yarısı zaten denizden çekmeye başlamışlar son okuduğum araştırmaya göre. Tarımda çok ciddi sıkıntı var. Yani burada DSİ ile beraber bir çalışma yapılması ve DSİ'nin artık barajlardan veya derelerden, göllerden sulama sistemleri kurmak yerine deniz suyunu taşımayı yavaşlaması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü
artı bu söylediğine artı atık suların tarımda zaten verimli şu anda kullanılmadığı gibi bir veri de var.
Onunla ilgili iki farklı görüş var atık suyuyla ilgili. Atık suyu tarımda kullandığın zaman yeraltı suyunu da kirletiyorsun. Yani onu da arıtarak kullanman gerekiyor. Arıtığın zaman zaten tekrar şebeke suyu olarak da kullanabilirsin. Dünyanın pek çok ülkesinde kanalizasyon suyu arıtılıyor. Hem içme suyu olarak kullanılıyor hem kullanma suyu olarak kullanılıyor. Avrupa'da da çok örneği var. Asya'da da çok örneği var. Amerika'da da çok örneği var. Tarımdan önce sen şebeke suyunu da böyle bir çok ciddi bir oranda çözebilirsin. Mesela ben şeyi biliyorum. Türkiye'de de bir sürü belediye kanalizasyon suyunu alıyor. Arıtarak tekrar şebekeye temiz su olarak veriyor. Hatta bir kısmı içme suyu da üretiyorlar bunları. Su ve kanalizasyon idareleri. Çok büyük bir kısmı. Dolayısıyla bu teknolojiler bizde var aslında. Büyük şehirlerde de kullanılıyor.
Bir ekleme daha yapabilir miyim?
Tabii.
Tuzlu su arıtma teknolojisinin sadece deniz suyunda değil, deniz suyunun yaklaşık yeraltı sularını kirlettiği alanlarda da kullanan, yani atık suyu arıtmak için az önce konuştuğumuz, kullanan 3 tane ülke söyleyeyim sana. Yine bir şaşırtayım seni. Bangladeş, Hindistan ve Pakistan.
Ben ya, Avrupa'da bunu yapan ülkeleri biliyorum. Bizde büyük şehirler, büyük yani ilk 5'teki büyük şehir bildiğim kadarıyla bunu yapıyor. Diğerlerinin de yaptığını tahmin ediyorum. Antalya falan da yapıyordur diye tahmin ediyorum. İzmir, İstanbul, Ankara yapıyorlar. Bursa galiba yapıyor. Belediyeler bunu yapıyorlar ama bunun tek başına bir çözüm olmadığı aşikar. Çünkü o suyun bir kısmını içtiğin anda zaten suyu tüketiyorsun. Bir kısmı buharlaşıyor. Kayıp kaçakların var. Yani o sürekli o sisteme bir su girişi olmak zorunda. Kendi kendine sürdürülebilir bir sistem olamaz o. O suyu da sen kendi doğal kaynaklarınla çözebilirsin zaten. Ama sanayideki, tarımdaki ve enerji üretimindeki kullanılan su için alternatifler geliştirmek zorundasın. Suyu daha tasarruflu kullanmanın yöntemlerini yasayla zorunlu hale getirmek zorundasın ve bunu denetlemek zorundasın. Bunun başka hiçbir çözümü olamaz. Yani deniz suyunu alıp arıtma işini bir yasal çerçeveye oturtmak zorundayız biz. Belli bir noktadan sonra sen artık kuyu açamazsın, denizden alacaksın suyu demek zorundayız. Onun maliyetine de sen katlanacaksın. Ben değil. Yani sen bir sanayi işletmesiysen de, bir tarımsal işletmeysen de bu senin problemin. Doğru kullanacaksın suyu ve bana ait olan kaynağı kullanıyorsun çünkü orada. Yani 85 milyonun kaynağını kullanıyorsun. Dolayısıyla bunun bedelini 85 milyon ödemeyecek. Sen ödeyeceksin bir zahmet. Tabii devlet olarak bunları yapana teşvik verebilirsin. Özendirmek için, verimi arttırmak için. Ama bunun maliyetini yani sanayi işletmesi, üretimi durmasın diye sen günde 6 saat susuz kalmamasın abi. Bunun çözümü bu olamaz. Bu bir çözüm değil zaten. 3 gün sonra çünkü sen de oraya depo koyacaksın evine. Depoda biriktireceksin. Bir hafta sonra o 6 saatlik kesinti daha da su azalacağı için 12 saate çıkacak. Sen bir depo daha koyacaksın veya daha büyük bir depo koyacaksın. Su kaynağını arttırmak bir çözüm olabilir. Kısa vadede bir çözüm olabilir. Demin senin söylediğin kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli çözümler anlamında. Kısa vadede bir çözüm sağlayabilir. Dünyanın barajını yaptık ya biz Türkiye olarak. Türkiye kadar kısa zamanda Türkiye kadar çok baraj yapan başka bir ülke var mı bilmiyorum. Dolayısıyla bu sadece su kaynağını arttırmak bir çözüm değil. Bunu verimli kullanmayı da kişiler olarak, vatandaşlık olarak değil, sanayisiyle, tarımıyla, ağır su kullanıcılarıyla bunu verimli kullanmayı da bir düzene sokmak zorundayız. Başka türlü bu iş olmaz.
Devlet politikası haline gelmesi gerekiyor.
Kesinlikle. Senin bu bir devlet politikan haline gelmediği sürece bunun çözümü olamaz.
Evet. Şimdi bu arada konunun geldiği noktayı yani dünyada geldiği noktayla alakalı tabii çok fazla şey söyledik ama birkaç tane çarpıcı veriyi en son vereceğim. aslında ne kadar sıkıntılı bunu gösterebilmek adına. Su ekonomisi küresel komisyonları 2023'te bir tane rapor hazırlıyor ve dünya nüfusunun 2050 projeksiyon olarak 9,7 milyarlık bir sayı telaffuz ediliyor. Ve 2030'da yani 2050 itibariyle 9,7 milyar dediğin 2030'da 9 milyarın biraz üstüne çıktığını varsayarsak zaten şu anda 2025'teyiz. 2030'da yani tam 5 sene sonra %40'lık bir arz açığı oluşacağı tahmin ediliyor. Ya bu ne demek? Dünyadaki toplam nüfusun neredeyse 4 milyar kişi suya ulaşamayacak demek ya da yeteri kadar ulaşamayacak demek. Bu çok dehşet verici bir durum ve bunun ben aslında ülkeler üstü bir durum olduğunu düşünüyorum ve yani daha global çözümle üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Birçok
Doğru.
konuda olduğu gibi.
Doğru.
Her ülke kendi sınırlı kaynaklarıyla şey yapmak zorunda olmamalı. Hatta uzmanlık olarak da şimdi demin saydığımız şeylerin arasında, ülkelerin arasında işte aslında belli seviyede gelişmişlik seviyesi çok düşük olanlar da var. Ama su sorunu yaşıyorlar. Ve bunların da bence daha makro ölçekli bir plan proje ve projeksiyonla düşünülmesi ve belki İşte birkaç ülkenin bir arada olduğu kıta şeyinde de olabilir. Yani Afrika kıtası zaten başlı başına malum sıkıntılı bir bölge. Ve şu andaki işte göçmen krizleriyle birlikte falan düşünüldüğünde işte savaştan kaçanlar diye bir hadise var ya yıllardır konuştuğumuz. Susuzluktan kaçanlar olarak da revize edilmesi mümkün. Ve su savaşları bence bütün savaşlardan daha sert bir savaş potansiyeli bir yandan da. Yani çünkü artık hayatta kalmanın son noktası yani susuzluk. O yüzden de hani benim şu andaki aslında düşüncem şu. İnsanlar yumurta kapıya dayanınca bazı şeylerle alakalı ciddiyet durumunu anlıyorlar ya. Yani yumurta kapıya dayanmadı, yumurta kırıldı şu anda. Kırılmış durumda. Biz bunu nihayet evlerimizdeki sular kesilmeye başlayınca idrak ettik halk olarak. Bu mevzu yeteri kadar konuşuluyor mu?
İdrak ettik mi
Hayır.
sence?
Yani idrak hala edemedik de şey anlamında. Aa bir sorun var yani. Hani
Yani
sorunun boyutu hala bence
hala daha bir belediye başkanı çıkıp kıçınızı yıkamayın 2 günde
gibi diyebiliriz.
açıklamalar
Dersin.
yapıyor.
Yapar. Ve
Dolayısıyla
şey
nasıl
yani
olacak bu
çok
iş? Yani
fazla
nasıl idrak et ben anlamıyorum.
yani idrak derken işte dediğim gibi yani halk nazarında ben konuştuğum insanlarda şey aa durum sıkıntılıymış falan. Bu hadisenin yani gündeme gelmesi değil gündemden hiç inmemesi gerekiyor bence.
Yani abi diyecek bir şey bulamıyorum yani gerçekten sinirleniyorum da bazen. Su gibi bir problem ortada dururken ülkece abuk cubuk şeylerle uğraşıyoruz. Umarım daha da geç olmadan farkına varırız bazı şeyler. Ne diyeyim? Bela.
Umarım tamamdır.
O zaman görüşmek üzere diyorum.
O zaman selametle.
Hadi bakalım.
Selametle.